Erkam Radyo'da Serdar Sorgun'la Şehir ve İnsan başlıyor.
Şehir ve İnsan programının 5. haftasında yine beraberiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta programımızda Marmaray'ın deniz altına döşenen tüp geçidinin Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin fırtınalı bir hava olmasına rağmen Üsküdar'dan Sarayburnu'na sandalla selamet içerisinde geçerken takip ettiği ve Hüdayi yolu olarak bilinen güzergahın altına döşendiğinden, 1939 yılında Çamlıca'nın bulunduğu durumdan, tarihi Eyüp oyuncaklarından ve kahvenin dünden bugüne uzanan hikayesinden bahsedeceğiz. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin duası malum.
Kıyamete kadar tarikatimize intisap edenler, ömründe bir kere türbemizin önünden geçtiğinde Fatiha okuyanlar bizimdir. Bize mensup olanlar denizde boğulmasınlar. Ahir ömürlerinde fakirlik çekmesinler. İmanlarını kurtarmadıkça gitmesinler. Ve öleceklerini bilsinler ve haber versinler.
Bize mensup olanlar denizde boğulmasınlar diye dua eden Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin ismi Marmaray projesinin hayata geçirilmesi münasebetiyle de anıldı. Zira Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Hilmi Türkmen'in sosyal medyada yayınladığı bir mesaj üzerine basında yer alan haberlere göre Marmaray projesinin İstanbul Boğazı'nın altına yerleştirilen tüp geçit kısmı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin fırtınalı bir hava olmasına rağmen Üsküdar'dan Sarayburnu'na sandalla selamet içerisinde geçerken takip ettiği ve Hüdayi yolu olarak bilinen güzergahın altına döşenmişti. Peki tasavvufi anlamının dışında bir denizcilik terimi olarak da kullanılan ve eski denizcilerin hala bilmekte oldukları Hüdayi yolu ne demekti? Hikayesi neydi? Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi bu hadiseyi şöyle anlatıyor. Hüdayi Hazretleri'nin pek meşhur olan kerametlerinden biri de gayet fırtınalı bir havada hiçbir kayıkçının denize açılamadığı bir zamanda kendi kayığına atlayıp birkaç müridiyle birlikte Üsküdar'dan salim bir şekilde karşıya geçmesidir. Allah Teala'nın izniyle kayığın takip ettiği yol gayet süt liman olmuş ve dört bir yanda şaha kalkmış dalgalar bu Allah dostunun kayığına hiçbir zarar vermemişti. Halen Üsküdar'la Sarayburnu arasındaki bu yola Hüdayi yolu denir. Bilen kayıkçılar şiddetli fırtınalarda bu yolu takip ederler. Bu durum Hüdayi Hazretleri'nin günümüze kadar uzanan bariz bir kerametidir. Nitekim bugün bile lodoslu havalarda boğaz vapur seferlerinin sadece Üsküdar Eminönü hattında yapılabilmesi oldukça düşündürücüdür. Osmanlı Devleti'nin son günlerine kadar Boğaz'da deniz seferi yapan kaptanlar, yolcularını Üsküdar'dan geçerken Aziz Mahmud Hüdayi Kuddisesi Ruh dergahına, Beşiktaş önünden geçerken Yahya Efendi dergahına, Beykoz'dan geçerken de Hazreti Yuşa Aleyhisselam tarafına doğru tevcih ederek Fatiha'ya davet ederlerdi. Marmaray Tüp Geçidi'nin Hüdayi yolu olarak bilinen güzergahın altına döşendiğinin bildirilmesi üzerine bazı gazeteciler bu tüp geçidin adının Hüdayi yolu olarak değiştirilmesi teklifinde bulundular. Doktor Salim Güven de daha önce bir belgesel için verdiği mülakatta Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin İstanbul Boğazı'na bir köprü yapılması için teklifte bulunduğunu kaydetmişti.
O dönemde deniz yoluyla ilgili bir zaruret ve ihtiyaç var. Hüdayi Efendi bunun çözümü adına Boğaziçi'ne bir köprü yapılmasını teklif ediyor. Hem de tarif ettiği yer neredeyse bugünkü birinci köprünün olduğu yer. Bir köprü planı da çizdiğini belirtiyor Padişah'a 3. Murad'a yazdığı mektupta. O plan bugün elimizde değil, ulaşabilmiş değiliz. Padişah'ı böyle bir şeye teşvik ettiğini görüyoruz.
Bir sahafta eski dergilere göz atarken Yeni Adam dergisinin 31 Ağustos 1939 tarihli Çamlıca özel sayısı dikkatimi çekti. Dergi 1939 yılında Çamlıca konusunda kendi tabiriyle bir anket çalışması yapmış. Hazırladığı soruları bazı isimlere göndererek verdikleri cevapları sayfa sayfa yayınlamış. Bu çerçevede Servet Yesarioğlu, Mithat Cemal, Kamil Nayman, Doktor Lütfi Aksu, Osman Ergin, Yusuf Kazım Köni ve İsmail Hakkı Baltacıoğlu'dan görüş alınmış. Adı geçen şahısların sorulara verdikleri cevaplardan bugün hayli bakımlı ve oldukça rağbet gören güzel bir mesire alanı durumundaki Çamlıca'nın 1930'lu yılların sonunda ne durumda olduğu da ortaya çıkıyor. Bu tespitlerden bazılarını sizlere de nakledelim. Dönem, Türkiye'nin rotasını tamamıyla Avrupa'ya çevirdiği, Avrupa hayranlığının her alanda had safhada olduğu bir dönem. Çamlıca kadar bakımsız bir yer yoktur. Halkı Kısıklı'ya kadar getirip onların zevkine, neşesine, şetaretine alet olan tramvayı bile çok görenler var, diyen Servet Yesarioğlu, Çamlıca'da en büyük eksikliğin yayaları, arabalıları da tepeye kadar rahat rahat çıkaracak bir temiz asfalt yol olduğunu belirttikten sonra, Çamlıca'nın tepesine Avrupa'nın her meşhur tepesinde olduğu gibi bir muazzam otel, büyük ve geniş bir gazino, geniş bir dans yeri ve gazino önünde gayet geniş bir taraça yapılması gerektiğine dair görüşünü de dile getirmiş. Şair Mithat Cemal de Çamlıca'da bir otel olmamasının Çamlıca'yı 20. asra ait olmaktan çıkardığını ileri sürüyor. Çamlıca'da en çok göze çarpan gerilikler nelerdir sorusuna da en çok rahatsız olduğum gerilik 3-4 nurani suyun bulunduğu Çamlıca'da köşklere suyun kapla taşınmasıdır. İnsan bunu gördükçe utanıyor diyerek cevap veriyor. Çamlıca'da suyun köşklere insan ve eşek sırtında taşınmaması, belediyenin Çamlıca'da her yerden fazla hissedilmesi gerektiğini ifade ediyor. Şehir Meclisi azasından Kamil Nayman da anket sorularına verdiği cevapta, Çamlıca'da tabii zenginliklerin dışında her şeyin eksik olduğunu belirttikten sonra şunları söylüyor. Mesela evlerimizde, bahçelerimizde kullanılacak su yok. Yollarımızda hala kurunu vustayı gaz lambaları, mevsim dolayısıyla tenezzühe gelecekler için konforlu ev yok. Eğlence yerleri yok. İstanbul şehrinin güzelliğini Çamlıca tepelerinden görmek için tepelere çıkacak yol yok. Çamlıca'dan Kadıköy'üne gidip gelecek bir yol yok. Hülasa, bütün güzellik içinde birçok yokluk. Kamil Nayman, sivrisineklerle mücadele edilmesi gerektiğini de sözlerine ilave ediyor. Doktor Lütfi Aksu da diğer katılımcılar gibi Çamlıca'daki o döneme dair su meselesinden bahsettikten sonra bir de çözüm önerisi getirmiş. Şöyle diyor, Çamlıca halen hükümetin elinde bulunan Kadıköy Su İdaresi'nin bağlar başındaki su deposundan tulumbayla Çamlıca'da yüksek ve münasip bir mevkide yapılacak havuza sevk edilirse, buradan abonelere su vermek mümkün olabileceği yapılan tetkiklerle anlaşılmıştır. Doktor Lütfi Aksu, o yıllarda yaşanan bu su mahrumiyeti sebebiyle Çamlıca'da villaların yok olmaya başladığını da kaydediyor. Aksu, Çamlıca'da yaşanan ulaşım sıkıntısından bahsederken de ulaşımın pahalılığından da şöyle şikayet ediyor. Mesela İstanbul'dan bir adam yalnız gelmesi için İstanbul'dan Üsküdar'a kadar seyahat ücreti 14 kuruş. Üsküdar'dan Kısıklı'ya kadar 8,5 tramvaya vermeye mecburdur. Eğer bu zat gidip gelmeli bilet alırsa 22 kuruş vapura, 17 kuruş da tramvaya ki mecmuu 39 kuruştur. Binaenaleyh yol parası olarak 11 lira 70 kuruş vermek hakikaten bir aile reisi için güçtür. Aksu 1939 yılında Çamlıca'nın yol meselesini de şöyle değerlendirmiş. Dünyanın dört bir köşesinden İstanbul'u görmek için gelen turistlerin İstanbul'un panoramik manzarasını seyretmek için çıkacakları Büyük Çamlıca Tepesi'ne yol yoktur. Aksu, Çamlıca'da sosyal tesislerin bulunmayışı konusunda da şunları kaydetmiş. Buraya kadar ihtiyarı külfet edip gelenlerin istirahatleri için bir güzel kahve yoktur. Çamlıcalarda birkaç gün istirahat etmek üzere ikamet etmek arzu edenlerin istirahat edecekleri ne bir oteli ne de bir pansiyonu, yabancı bir adamın karnını doyuracak temiz bir lokantası yoktur. Velhasıl her cihetten bakımsız güzelliği nispetinde talihsiz bir semt neresidir derseniz işte Çamlıca'dır. Türkiye'de Şehirciliğin Tarihi İnkışafı isimli kitabın yazarı, İstanbul Vilayeti Mektupçusu Osman Ergin de Çamlıca'da oturulabilecek bir evle iyi, temiz ve ucuz yiyecek bulamamaktan yakınmış. 1939 yılında Yeni Adam dergisinin Çamlıca özel sayısında dile getirilen eksiklikler ve bunlara dair şikayetler özetle böyle. Çamlıca bugün eskiye dair pek çok güzellikten mahrum olsa da 1930'lu yıllarda yaşanan bu sıkıntılar göz önüne alındığında bugünkü harikulade durumuna şükretmeden edemiyoruz. Malumunuz İstanbul halkında genellikle eski İstanbul hasreti çok belirgindir. Fakat bana göre bu eski İstanbul hasretinin iyi tahlil edilmesi gerekiyor. Eski İstanbul söz konusu olduğunda önce hangi tarihlerdeki İstanbul'un kastedildiğine dikkat etmek gerekiyor. Zira eski İstanbul'un her dönemi öyle metiyeler dizilecek nitelikte değil. Şüphesiz eskiye dair her hatıra aynı zamanda bizi çocukluk ve gençlik yıllarımıza taşıdığı için o günün şartlarında pek çok bakımdan çok kötü bir durumda bile olsa hatıralarımızdan dolayı bizim için bir önem ve değer taşır. Fakat bu önemi ve değeri sanki eski İstanbul her semti her dönemde harikulade bir durumdaymış gibi algılamamak gerekir diye düşünüyorum. Bence bize birisi "Ah nerede o eski İstanbul?" dediğinde hangi tarihler arasında, hangi semtinde, hangi bakımdan, kime göre diye sormak ve bahsedilen o eski İstanbul'u bu çerçevede dinlemek gerekir. Şimdi Abdülhak Şinasi Hisar'ın 1942 yılında yayınlanan Çamlıca'daki Eniştemiz isimli romanından bir bölüm okuyalım ve eski İstanbul'a bir de az önce işaret ettiğim açıdan bakalım. Tabii bu kısmı dinlerken edebi eserlerinde pek çok konuda nasıl birer belge hüviyeti taşıdığına da dikkat edelim. Vapurun iki yanından yardığı sular, güya neşelerinden köpüre köpüre Üsküdar'a gidişler daima eğlenceliydi. Fakat o zamanlarda Üsküdar iskelesinin etrafı insan sefaletlerinin bir sergisi gibi öyle izdihamlı, sıkışık, karanlık, köpekli, sinekli, kirli ve kasvetliydi ki bana adeta korkuya benzer bir eza verirdi. Gönlümde taşıdığım hülyaları ve ümitleri korumak kaygısıyla buradan geçinceye kadar etrafımı görmemeye itina ederek annemin eldivenli elini sımsıkı tutardım. Ancak biraz ötede bindiğimiz arabayla izdihamı, köpekleri, sinekleri ve kirleri bırakıp kalabalık yollardan geçerek Bülbül Deresi'nde sağda Karacaahmet'in serpintilerinden olan ve muntazam Hristiyan mezarlıklarını andıran dönmelerin hep düz ve dik taşlı mezarlığına karşı büyük bir fıstık ağacı önünde, iyi bildiğim bir fıstık ağacı önünde, iyi bildiğim bir kurtuluş noktasına gelirdik ki burada galiba arabacılar atlarını biraz daha serbest bırakırlar ve bildiğim bir mezar taşı bana yaldızlı başının üstünde daima taşıdığı küçük bir ışık parçasıyla aşinalar arasındaki göz kırpmasına benzer bir işaret verirdi ve bunun bir kurtuluş haberi olduğunu anlardım. Biz artık kasavet mıntıkasını burada bırakarak yine geçilecek bir toz deryasına girerdik. İsimleriyle birer şiir yatağı olan güzel yerler başlardı. Çamlıca'nın etrafına dağılmış semtler, mahalleler, setler, sokaklar, geçitler, köşe başları, hayat tadı bakımından hep kıymetli olan ve birer üstad tarafından konmuşa benzeyen isimler taşır. Bunların her biri insana burada yaşamak zevkini aşılayan ve gençlik zamanlarının aşkını hatırlatan büyülü kelimelerdir. Ötede beride fıstık ağacı, bağlarbaşı, servilik, Nuh kuyusu, Nakkaş tepesi gibi saffetli ve şiirli isimler duyulur. İnsan buralarda keşke uzun bir ömrüm olsaydı da zamanlarımı bu yerler arasında taksim ederek her birinde ayrı ayrı seneler yaşayabilseydim diyen bir tahassüre dalar. Bu toz mıntıkasının içinden de üstümüz başımız tozlana tozlana fakat selametle geçerek yine sağda Ermeni ve Rum mezarlıklarını bırakır yavaş yavaş daha yükseklere çıkardık. Burada çoğu eski Ermeni ailelerine ait büyük köşkleriyle Tophanelioğlu, İstanbul'un hemen hemen her yanından görünen camisiyle Altunizade, o güzel ve uzun koşu yolu ve onlarla birlikte Çamlıca'nın yüksekliği başlardı. Bu yollarda dakikadan dakikaya adeta yükseldiğini, güya neşesinden çağlayan bir sessiz çalgıya sarılıyor ve bu ruha kendim de içimden yüksele yüksele varıyormuşum gibi Çamlıca'yla dolduğumu duyardım. Artık hep eski bolluk zamanlarında yapılmış büyük vezir köşklerine rastlanırdı. Sonra yol ortasında sarı duvarlı bir eski mezarlık, bir bahçe içinde şeriflerin köşkü, sarı kaya yokuşu, ismi bile kadifeli bir servet ve ihtişam hatıra getiren Mustafa Fazıl Paşa Köşkü ve karşısında gariptir ki o zamanlarda bile bu isimle çağrılmasına cesaret olunan Millet Bahçesi gelirdi. Biraz ötedeki bir yere lezzetli bir kısaltışla Tunus'un Bağı denirdi. Bütün bu büyük köşklerin hemen hepsi bahçeleri içinde ve ağaçları arasında hususi birer tabiat sahibi gibiydiler. Hemen hepsi de o zamanlarda bile artık tahakkuk etmemiş hülyaların eski yuvalarına dönmüşler ve sükut içinde kanatlarını kapayarak boyunlarını büken kuşlar gibi susmuşlardı. Nihayet asıl Çamlıca demek olan Kısıklı Caddesi, solda Büyük Çamlıca, sağda Kısıklı Meydanı'nda Küçük Çamlıca yolları başlar ve etrafı yine şairane isimler sarardı. Karşımızda uzun Alemdağ Caddesi, sağ tarafta Supi Paşa'nın kır menekşesi kokuları ve bülbül sesleriyle meşhur Büyük Korusu, daha ileride Libade Korusu'nun arkasından geçen Bulgurlu Caddesi üstünde sol tarafta Hanım Seddi denen bir yer vardı ki, hakikat o civardaki köşklerde bulunan hanımlar akşamları buraya gelirler, asırlık büyük çınarların gölgesinde yerlere serili ehramlar üstünde otururlardı. Daha sonra Bulgurlu ve Söğütlü Çayırı gelirdi ki orada Hüseyin Cahit Bey'in hikaye ettiği köy düğünleri olurdu. Çamlıca'nın bu asıl eteğine gelince bir alâ-i müssemaya bakar gibi içimde birkaç hissin birden en şefkatli renklerle parıldadığını görürdüm. O zaman cidden bir kurtuluş emniyeti bulur, Üsküdar'dan Çamlıca'ya çıkmak için yorulan manevi kanatlarımın artık çırpınmadığını, dümdüz bir sahada uçtuğunu duyardım. Burası yüksek, ihtişamlı, biraz münzevi ve başkalarınca unutulmuş ve kendi gönlüyle biraz mumyalaşmış gibi bir yer, fakat kendi kendine kâfi gelen bir bütün şehirdi. Boğaziçi'nin mavi havasını içtiğim lezzetli bir su gibi, Çamlıca'nınkini de kokladığım bir çiçek gibi duyardım. Bunu kimseden duymamış ve kimseye de sormamış olduğum halde ben Çamlıca'nın niçin böyle yüksek havasının da bir buhurdandan yükselen kutsi kokular gibi tesirli ve titrek olduğunu bilirdim. Bu muhakkak bütün güzelliklerin iç içe geçerek birleşmeleriyle iyi atılmış pamuklar gibi hasıl ettikleri bir yükselişti ve biz bütün bu lezzetlerin kabarık satına çıkmış oluyor, güneşten adeta çatırdayan bir tabiata eriyorduk. Ve toprak feyizlerinin taştığı, her otun boyattığı, her çiçeğin kokular saldığı, her neşenin açıldığı, her sesin saflaştığı bu yükseklikte, tıpkı kaynayan sular üstünde buğu bulunduğu gibi, sıcaktan, tabiatın nefesinden, çiçeklerin buhurdanlarından tüten kokulardan, güneşin parıltısından, böcek seslerinden ve bütün hayat hazlarından doğma bir buğu içinde yüzüyorduk. Yazık ki o zamanlar bile Çamlıca'nın inhitat devrinde olduğu söylenirdi ve yaşlı hanımlar bizlere Çamlıca'nın asıl civcivli zamanı Sultan Aziz devrindeydi, Çamlıca'yı asıl o zaman görmeliydin derlerdi. Biz ancak onun bağ bozumuna yetişmiştik. filhakika bütün eski köşklerin şimdi ihtiyarlıktan çöktükleri meydandaydı. O zamanlar bile Çamlıca, pembe hotozları altında saçları ağarmaya başlayan, artık orta yaşlı kadınların hiçbir kıskançlığını celbetmeyen ve genç yaşındakilerince vaktindeki şöhretine şaştıkları bir eski zaman güzeline dönüyordu. Fakat o zamanlar bu eski Çamlıca'nın şöhreti daha henüz kıvılcımlı külleri arasında yeni sönüyor, yaşlıların hatıralarla dolu gönüllerinde yeni soğuyordu. Daha hala Çamlıca'nın mazisini bilenler ve söyleyenler çoktu. Bu eski zaman adamlarının birine Çamlıca'da sanki nedir deseniz, bir kafirin küfrünü duymuş gibi Çamlıca mı, Allah diyecek ve gönlüne hücum eden muhabbetli hatıralarla gözleri yaşaracaktı. Ta eskiden Çamlıca demek hem çam hem fıstık ağaçlarıyla dolu büyük korular demekmiş. İnsanlar burada ulu uğultularını ve engin kokularını duydukları bu yüksek huylu ağaçlar altında huşu ile dolaşırlarmış. Daha bir itilaya benzeyen aşkı duyanlar bu yüksek tepenin cazibesine tutularak buraya gelirler ve bu mülhem tepe onlara aşkın ve ebediyetin kutsiyetini öğretmiş gibi burada birbirlerine vefa ve sadakat yeminleri ederlermiş. Daha Çamlıca demek bütün Osmanlı devrinin son ihtişamları demekti. Çamlıca demek Sultan Aziz devrinin atları, arabaları, avları, köşkleri, debdebesi ve tantanası demekti. Daha Çamlıca demek bir evliyaya benzeyen ihtiyar Sami Paşa'nın bir dergaha benzeyen kalabalık köşkü, seslerin hala uğultulu rüzgarlar gibi duyduğumuz Namık Kemal Sezai neslinin bu semte metiyeleriyle verdiği manalar, Hürriyet şairi Abdülhak Hamid'in Supi Paşa korusundaki kayası, birçok zarafet hatıraları, atlar, arabalarla gezilen yerler, Çamlıca demek hala daha böyle aşk hatıralı ve şiirli, güzel ve biraz baş döndürücü bir semt demekti. Bütün bunlar Çamlıca'nın daha unutulmamış mazesini örüyor, dokuyordu. O zaman Çamlıca'nın bir cazibesi de tamamen milli olmasıydı. Filhakika, Büyükada ve sefarethaneleriyle Tarabya, bir hayli ecnebi yatakları ve şehrin başka yerlerine nispetle adeta yabancı mahalleleriydi. Hatta Bebek bile yadırgatan yabancıları daha az sayıda ve Hristiyanları daha az şamatacı olmakla beraber yine az çok böyleydi. Fakat Çamlıca tamamen Türk ve Müslüman bir muhitti. İngilizlerin bir cemiyette seyrek yapılan kusurları nezaketen görmemezliğe geldikleri gibi buradaki Türkler de tek tük riayayı görmemezliğe gelebiliyorlardı. Bunların sayısı o kadar azdı. Çamlıca'nın bu asıl çevresine girer girmez artık eniştemizin köşkünün tılsımlı duygularını tatmaya koyulurduk. Her şey, arabacı ve atlar bile artık bizim neşemizin ahengiyle revanlaşırdı. Deminki köhne araba şimdi neşemizin kanatlı bir aleti olur, deminki ihtiyar arabacı somurtkanlığından kurtularak eski ve aşina bir adamımız olur ve deminki yorgun atlar neşemizin kendilerine sirayetiyle coşmuşlar gibi hopladıkları zaman artık nallarından ve arabanın tekerleklerinden çıkan sesler birer muzafferiyet teranesi olurdu ve arabacı da bazen havada bir kamçı şaklatmasıyla bunların üstüne tüy diker gibi bir ses daha katardı. Uzak Üsküdar'ın yabancılığı silinerek her şey neşemize ve bize mahrem, munis belli bir hazın cilasıyla parlar ve Çamlıca renkleri, sesleri, kokularıyla hep birden ruhumuza çağlardı. Zira duyardım ki böyle yükselir çıkarken oyunlarımın ve hülyalarımın, ah o kadar sevgili halamın ve deliliği tatlı eniştemizin diyarına varıyordum. Burada haricin maddelerden ibaret olan cephesi eriyerek yerini hep lezzetli bir maneviyat alemine bırakıyordu. İncelmiş, hafifleşmiş bir iklime, çocukluğumun, ruhumun Çamlıca'sına eriyordum. Kısıklı'dan ayrılan ve küçük Çamlıca tepesi eteklerinde caddeden saparak ve Supi Paşa korusu önünden geçerek Çilehane'ye giden uzun yol üstünde, sağda deli eniştemizin yüksek ve güzel ağaçlı, bakımsız bir bahçenin ortasındaki köşküne varırdık. Bu noktaya gelince köşkün arka tarafında bahçenin demir parmaklıklarını saran hanım ellerinin kokusu ilk önce hafifçe alnımıza okşar, sonra koyulaşarak bizi ciddiliğimizden büsbütün azat ederek gönlümüze bir buğse gibi konar ve o zaman sanki ihtiyar köşk muhabbetli gönlüne benzeyen bu ince kokularla bizi tamamen sarardı. Abdülhak Şinasi Hisar'ın gözünden onun telakkileriyle eski Çamlıca böyle. Abdülhak Şinasi Hisar'ın çok az temas ettiği, temas edip geçtiği Çamlıca'nın manevi derinliğini ise başka bir programda anlatalım. Programımızın bu bölümünde Eyüp oyuncaklarından bahsedeceğiz. Geçmiş yıllarda sünnet olacak çocukları Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesine götürüp dua etmek hayli yaygınmış. Bu sebeple çocukların uğrak yeri haline gelen Eyüp semtinde türbe civarında oyuncakçı esnafı teşekkül etmiş. Eyüp oyuncakları da bu sayede meşhur olmuş. Çocuklar hem Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesi ve Eyüp Sultan Camisi'nin manevi havasından hem de renk renk çeşit çeşit oyuncaklardan tarifsiz mutluluklar alırlar hem de hiç unutamayacakları güzel hatıralar edinirlermiş. Eyüp'teki bu oyuncakçılardan Affan Dede'nin ismi Cahit Sıtkı Tarancı'nın Çocuk isimli şiirinde de geçer. Affan Dede'den Ruşen Eşref Ünaydın da bahseder. 1950'li yıllardan sonra yok olmaya yüz tutan Eyüp oyuncakları geleneğini canlandırmak amacıyla günümüzde tarihi Eyüp oyuncakları atölyesi faaliyet gösteriyor. Şimdi gelin bu Eyüp oyuncaklarını hep beraber yeniden hatırlayalım. Eyüp Belediyesi Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü görevlilerinden Hülya Yalçın, 8. Eyüp Sultan Sempozyumunda sunduğu tebliğinde bu konuya dair bilgileri derleyip özetlemişti. Onun naklettiğine göre Sadi Yaver Ataman, Türk İstanbul adlı eserinin Esnaf Kuruluşları, Çeşitli İş ve Zanaat Kolları, Loncalar ve Esnaf Ahlakı bölümünde Eyüp oyuncakları hakkında şu bilgileri veriyor. Çocukluk çağlarının en güzel hatıralarını yaşatan oyuncaklardır. İstanbul'da ilk oyuncak Eyüp'te yapılmış ve Eyüp'te sürdürülmüştür. Bugün türbeye giden cadde üzerinde eski canlılığını yitirmiş, sönmek üzere olan sanatın en canlı devirlerinde buradaki sıra sıra dükkanlarda neler satılmazdı ki? Nurullah Tilgen de Eyüp oyuncaklarını anlattığı yazısında şu bilgileri veriyor. İlk defa oyuncak Eyüp'te Dökmeci Hasan Ağa tarafından yapılmış. Hasan Ağa, 2. Mahmut zamanında memleketinden İstanbul'a Nizam-ı Cedid askeri olarak gelmiş ve Rami Kışlası'nın açılış töreninde dümbelek çalmıştır. Askerlikten ayrıldıktan sonra Eyüp'e yerleşen Hasan Ağa, Ramazan aylarında sahur maniciliği, diğer zamanlarda da oyuncak yaparmış. Hasan Ağa'dan sonra gümüş suyulu darbukacı Halil Efendi, küçük İsmail Efendi, oyuncakçı dükkanları açarak bu sanatın yayılmasına hizmet etmişlerdir. Eyüp oyuncaklarının üretiminin hangi tarihte başladığına dair kesin bilgilere sahip olmamakla birlikte, bazı kaynaklarda belirtildiğinin aksine 18. yüzyıldan çok daha önce başladığını söyleyebiliriz. Evliya Çelebi'nin yazdıkları da bu iddiayı destekliyor. Evliya Çelebi, 1635'te gerçekleşen bir esnaf alayında yer alan Eyüp oyuncakçılarının geçişini şöyle anlatır. Eyüp oyuncakları, kamış borular, fırıldaklar, def, dümbelek, kemençe, sıçan ve kuşlarla, gözler görmedik şeytan işi oyuncaklarla geçerler. Bunların alayında aksakallı, gözleri sürmeli çelebilerin, suratı tıraşlı, kelepuşlu, ayağı nalınlı, bazısı selamiye avret takkeli, avret kılıklı müşekkel, çocuk kılıklı adamların ellerini, düzme dadıları anne veya babaları yapışıp alayda geçerken avret takkeli koca çelebi, ''Adadı, ben bu oyuncağı isterim'' yahut ''İstemem'' diye kimisi ağlayarak ellerinde teberleri, dümbelekleri çalarak geçerler. Tuhaf esnaf mukallitleridir ama mukallidin imanı sahihtir diye fetvaları vardır. Evliya Çelebi'den ayrıca Eyüp'te 100 oyuncakçı dükkanının olduğunu ve burada çalışan 105 neferin mimar başına bağlı bir esnaf kolu oluşturduğunu öğreniyoruz. O yıllarda Eyüp'te şu oyuncaklar üretilir ve satılırmış. Topaçlar, kamış zurnalar, mizmar kamış düdükler, içine su doldurularak çalınan kursaklı düdükler, sipsi düdükler, bülbül testi, kaynana zırıltıları, boncuk tıngırdaklı küçük davullar, düdüklü fırıldaklar, zilli zilsiz defler, dümbelekler, kemençeler, sıçan ve kuşlar, develi, çift atlı, ördekli tahta arabalar, tahta dönme dolaplar, tahta sandalyeler, tahta beşikler, tel dolaplar, tahta kamyonlar, otobüsler, trompetler, üstü aynalı renkli testiler, toprak testiler, şakşaklar, cambazlar, minyatür mangallar, hacı yatmazlar, 2-3 şerefeli camisiz minareler, tahta kılıçlar, kamış tüfekler, çekirgeler, hareketli leylekler, tahta bardaklar, sürahiler, kırmızı ve yeşil boyalı sandallar, kırmızı tüylü koyunlar, kuzular. Eyüp oyuncaklarında kullanılan iki ana maddenin toprak ve tahta olduğu, bu sebeple de günümüzde üretilen pek çok oyuncak gibi kanserojen etkileri olmadığı belirtiliyor. Deri, kağıt, teneke, çivi, tel, boncuk, ayna gibi malzemelerin ise süsleme unsuru olarak ikinci derecedeki malzemeler olduğu, genellikle kırmızı, mavi, yeşil ve beyaz renklerin kullanıldığı bu oyuncaklarda hiçbir kimyasal madde kullanılmadığı kaydediliyor. Eyüp oyuncakları hakkında bilgi veren Cengiz Bektaş da günün birinde Beyoğlu'nda ithal oyuncakların satılmaya, daha sonra da plastik oyuncaklar üretilmeye başlandıktan sonra Eyüp oyuncaklarının yok olmaya başladığını ifade ediyor. Eyüp'teki oyuncakçılardan Affan Dede'nin ismi Cahit Sıtkı Tarancı'nın Çocuk isimli şiirinde de geçer. Şiir şöyledir. Affan Dede'ye para saydım, sattı bana çocukluğumu. Artık ne yaşım var ne adım, bilmiyorum kim olduğumu. Hiçbir şey sorulmasın benden, haberim yok olan bitenden. Bu bahar havası, bu bahçe, havuzda su şırıl şırıldır. Uçurtmam bulutlardan yüce, zıpzıplarım pırıl pırıldır. Ne güzel dönüyor çemberim, hiç bitmese horoz şekerim. Cahit Sıtkı Tarancı'nın bu şiirinde adı geçen Mevlevi dervişi Affan Dede'den Ruşen Eşref Ünaydın da şöyle bahseder. Dükkanı evinin altındaydı. Fakat öyle dar bir dükkandı ki Affan Efendi öteberi vermek için tümseyinden ayağa kalktığı zaman sikkesi tavana asılı Eyüp beşiklerine, kaynana zırıltılarına değerdi. Esasen yerinden pek az kımıldardı ya. Metin Ant, Çocuk Oyunlarının Kültürümüzdeki Yeri ve Önemli başlıklı yazısında 1978 yılının son aylarında UNESCO'nun Paris'te Dünya Çocuk Yılına bir adım olarak uluslararası oyuncak sergisi düzenlediğini, bu sergiye Türkiye'nin de çağrıldığını, ancak sergilenecek bir Türk oyuncağı bulunamadığını kaydediyor ve şöyle devam ediyor. Bunun üzerine her başı sıkışanın yaptığı gibi Karagöz'den yardım istemişler. Oyuncak diye Karagöz tasvirleri sergilenmiş. Oysa Karagöz bir oyuncak değil, bir seyirlik oyun. Oyuncak ise seyir gibi edilgen değil, etkin bir araçtır. Oyuncak mağazalarımıza batıdan kötü biçimde taklit edilerek yapılmış, çoğu işlenmeyen süprüntü oyuncakların yerine kendi ulusal buluşlarımız, kendi öz kültürümüzden kaynaklanan oyuncakları koyamamışız. 1950'li yıllardan sonra yok olmaya yüz tutan Eyüp oyuncakları geleneğini canlandırmak amacıyla günümüzde Tarihi Eyüp Oyuncakları Atölyesi faaliyet gösteriyor. Avrupa Birliği ve Türkiye İş Kurumu'nun işbirliğiyle Yeni Fırsatlar Programı çerçevesinde yürütülen Fener Balat semtlerinde yaşayan ev kadınlarına Eyüp oyuncakçılığının öğretilerek iş sahibi yapılmaları ve sürdürülebilir iş ilişkileri kurulması projesi 2005 yılının Şubat ayından itibaren faaliyete geçirilmiş. Tarih Vakfı'nın geçmişte Eyüp üzerine yaptığı pek çok çalışma, oyun ve oyuncak tarihi konusunda yaptığı araştırmalarla Eyüp oyuncakçılığının yeniden hayata geçirilmesi amaçları birleştirilerek bölge kadınlarının istihdamına yönelik bir projeye dönüştürülmüş. Bu proje sayesinde kurulan Tarihi Eyüp Oyuncakları Atölyesi, tespit ettiği Eyüp oyuncaklarını üretmeye devam ediyor. Eyüp Oyuncakları Denetim Kurulu Başkanı Zuhal Solmaz, 2012 yılında verdiği bir mülakatta, sadece çocuklardan değil, orta yaş üzeri yetişkinlerden de, işte bizim çocukluğumuzun oyuncakları, benim oyuncaklarım şeklinde beğeni dolu tepkiler aldıklarını söylüyor. Solmaz, yeni nesil çocukların her şeyi hazır halde sunan teknolojik oyuncaklara alışmış olmalarından dolayı Eyüp oyuncaklarında da o özellikleri görmek istediklerini ancak bir müddet oynadıktan sonra çok eğlendiklerini naklediyor. Mesela topaç çevirirken bir çaba sarf ediyorlar. Bence bu oyuncaklar çocukların hayal kurmalarını da sağlıyor, diyor. Özellikle bilinçli anne babaların İstanbul dışındaki başka şehirlerden de kendilerine ulaşarak talepte bulunduklarını anlatıyor. Atölyeyi ziyaret etmek isteyen okulları da yoğunluk sebebiyle artık randevu vererek kabul edebildiklerini ve öğrencilerle atölye çalışmaları yaptıklarını söylüyor. Tabii Eyüp Belediyesi'nin bu konudaki katkılarını da unutmamak gerekiyor. Ne var ki oyuncak sektörü hala kültür emperyalizminin etkili bir kolu olarak her tarafta kol gezmeye devam ediyor. Bakalım milli özellikler taşıyan nitelikli oyuncaklar üretmeye ne zaman başlayabileceğiz? Programımızın bu kısmında kültürümüz içerisinde çok özel bir yeri olan kahveden bahsedeceğiz. Arapça kahva kelimesinden dilimize kahve olarak girmiş, muhtelif batı dillerine de buna benzer telaffuzlarla yerleşmiş olan kahve için atalarımız bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır demişler. Türk Kahvesi kitabının editörü Profesör Doktor Emine Gürsoy Naskali, Keyfi Kahve başlıklı bir panelde Türk kahvesinin yapıldığı kahvenin dünya kahve standartlarına göre en kalitesiz, en kötü kahve olduğunu ama bu düşük kaliteli kahveyi Türkiye'de hazırlama, pişirme biçimimizin bunu bir dünya harikası haline getirdiğini söylemişti. Katip Çelebi'nin keyif ehlinin keyfini arttıran ve cana can katan bir içecek olarak nitelendirdiği kahve, şiirlere, şarkılara, türkülere, Türk folklorunun pek çok unsuruna konu olmuş. Kahvaltı kelimesi de kahve içmeden önce yenilen yemek anlamında kahve altı ifadesinden dönüşerek dilimize yerleşmiş. Bir kahve tohumu ekildiğinde tüketilebilir meyvesinin ürün vermesi 5 yıl alıyor. Kahve çekirdeğinin yetişmesi bu kadar zor, kahvenin hazırlanışı da meşakkatli. Bilgi, tecrübe ve maharet istiyor. Johann Sebastian Bach kahve kantatı bestelemiş. Koç Üniversitesi'nden Evren Kutlay Baydar, Johann Sebastian Bach'ın kahve kantatında Osmanlı izleri başlıklı bir incelemesinde, Osmanlı İmparatorluğu vasıtasıyla 2. Viyana kuşatması sırasında Avusturya'ya giren kahve, o dönemin popüler bir içeceği olarak kahve evlerinde tüketilirken, Bach'ın bu içeceğe gönderme yaptığı bir eser yazmış olması dikkat çekicidir, diyor. Türkiye'de ise Türk kahvesi için Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği kurulmuş. Bu dernek tarafından verilen bilgiye göre kahvenin tam olarak ne zaman veya kim tarafından keşfedildiği kesin olarak bilinmiyor. Bu konuda birçok Arap ve Etiyopya efsanesi anlatılıyor. Bunlardan en ilginci Etiyopyalı bir çobanın hikayesi. Rivayete göre doğuştan şair Kaldi adında Etiyopyalı bir keçi çobanı, bir gün kavalanın sesine gelmeyen keçilerin alışkanlıklarındaki bu değişikliğin sebebini merak ederek yanlarına gittiğinde gördü ki keçiler koşuyorlar, birbirlerine boynuz atıyor, arka ayaklarının üzerinde ayağa kalkıyor ve heyecanla meliyorlardı. Çocuk nefesini kesen merak içinde onlara şaşkınlıkla baka kaldı. Derken keçilerin daha önce hiç görmediği bir ağacın parlak yeşil yapraklarını ve kırmızı meyvelerini çiğnediklerini fark etti. Keçilerini çıldırtan bu ağaçlar olmalıydı. Bu bir zehir miydi? Ölecekler miydi? Keçiler ölmediler. Ertesi günde doğruca aynı koruya gittiler ve aynı hareketleri tekrarladılar. Bu sefer çoban Kaldi de keçilerin yedikleri bitkiyi yemeye, yedikçe de kendini bir daha hiç yorgun ve sinirli olmayacakmış gibi hissetti. Kaldi babasına sihirli ağaçlardan bahsetti. Bu bilgi kulaktan kulağa yayıldı ve sonunda kahve Etiyopya kültürünün bir parçası oldu. Kahvenin sonraki macerası ise hayli uzun. Ama Koç Üniversitesi öğretim görevlisi Erkan Demir, Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nin Sultanahmet'teki Kızlar Ağası Medresesi'ndeki mekanında gerçekleştirilen Keyfi Kahve başlıklı programda kahvenin hikayesini bakın nasıl anlatmıştı.
Kahvenin Yemen'den sonra Mekke'ye ulaşmış olması belki dünya sahnesine çıkmasında ki en önemli nokta. Hicaz bölgesini düşünecek olursak, tabii Hicaz'dan sonra Kahire'ye ulaşıyor. Burası o dönem için hac yollarının, askeri yolların, ticaret yollarının merkezinde olan bir nokta. Ve kahvede ilk önce dervişler arasında, sufi dervişler arasında tüketilmeye başlanıyor. Özellikle gece uzun süren zikir törenlerinde kahvenin uyarıcı etkisi sayesinde zindelik sağlanıyor. Bu suretle gezgin dervişler önce Hicaz bölgesinde kahveyi yayıyorlar. Daha sonra Kahire, Şam ve İstanbul'a kadar bu yiyecek, içecek 16. yüzyılda ulaşmış oluyor. Dolayısıyla kahvenin ortaya çıktığı noktada bugünkü yaygınlığına ulaşmasında son derece önemli pay sahibidir. Ticaret yollarının, askeri yolların ve özellikle gezgin dervişlerin hac yollarının ortasında zuhur etmiş olması. Belki biraz Türk kahvesinden bahsedecek olursak, bizler kahveyle tabii Mısır'ı fethettikten sonra tanışıyoruz. Kahire ve akabinde Hicaz bölgesini fethettikten sonra Kahire'nin Sultan Süleyman zamanında kahve İstanbul'a ulaşıyor. Fakat kahvenin bu kadar kısa sürede yaygınlık kazanması çok da problemsiz olmamış. Yani herhangi bir engelleme girişimiyle karşılaşmadan, çok hoş karşılaşılarak bir yaygınlık kazanmamış. Aslında isterseniz kahveye öncelikle olumsuz bir bakış açısı söz konusu. 1510'da ilk kez Mekke'de yasaklanıyor. Akabinde Osmanlı'da da 2. Selim döneminde ve 3. Mehmet döneminde, daha sonra belki en çok bilineni 4. Murat döneminde defaatle kahve yasaklanıyor. Çok ilginç bir nokta var burada da. Kahvehanelerde tüketilmeye başlanıyor. Yani kahve saf bir içecek olarak karşımıza çıkmıyor. Beraberinde bir sosyalleşme mekanını da getiriyor. Tabii o günkü toplumda yegane sosyalleşme mekanı cami. Mahalle camileri ve mahalle camilerinden başka belki medreseleri düşünebiliriz. Camiler ve medreseler ulemanın ve din adamlarının elbette ki kontrolü altında. Ancak ilk kez gerek iktidarın gerekse ulemanın kontrolü dışında bir sosyalleşme mekanının doğmasına vesile oluyor kahve. Bugün de kahve içmekten muradımız elbette ki sohbettir. Yani kahve içilen mekanda mutlaka konuşulacaktır. Ve genellikle konuşulan fikirler muhalif fikirler. Bu yüzden iktidar sahipleri birer muhalefet odağı olması nedeniyle pek hoş yaklaşmıyorlar. Ve muhtelif defalar yasaklanıyor. Aynı şekilde din adamları da pek müsbet yaklaşmıyorlar. En çok kullanılan argüman kahvenin kömürleşecek derecede kavrulmuş olması. Kavrulduğu daha doğrusu iddia ediliyor. Dini açıdan da kömürleşme derecesinde kavrulan bir içeceğin bir gıda maddesinin helal sayılmayacağı iddia edilerek çeşitli yasaklama girişimleri yapılıyor. Fakat nitekim en sonunda İşlipli Vaiz Mehmet Emin Efendi var. Onun 12 beyitlik bir mansum dilekçesine karşılık dönemin Şeyhülislam'ı Mehmet Emin Efendi ile 58 beyitlik bir mansum cevapla kahvenin helal olduğuna dair fetva vermiştir ve bu helal haram tartışmaları ortadan kalkmıştır. Fakat çok ilginç bir nokta, Avrupa'da da kahveyle karşılaşılan Avrupalılar, bunlar Avrupalı gezginler özellikle, gerek Osmanlı'yı gerek Orta Doğu'yu ziyaret eden, çok müsbet yaklaşmıyorlar. Genellikle nahoş bahsediyorlar kahveden. Kara bir su olarak, acı bir su olarak bahsediliyor. Nasıl içtiklerini hatta Türklerin hayret edenler bile var. Fakat kısa sürede Osmanlı coğrafyasını da aşaraktan Avrupa'da da büyük bir yaygınlık şöhrete kavuşuyor. Özellikle belki bu yasaklama girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasında kahvenin arz ettiği yüksek ekonomik değer ve kahveden alınan vergiler elbette ki düşünülebilir. Tabii kahve ile ilgili çok ilginç bir nokta, kahvenin başka hiçbir içeceğe benzemeyen törenlerle içilmesi, törenlerle tüketilmesi. Biz başka bir içecekte, hatta hemen aklımıza hayati içeceğimiz su gelir, değil mi? Ya da bir başka içecekte böyle bir törensel sunum görmüyoruz. Üstelik kahve sunum törenleri mekana göre, ortama göre değişiklik gösteriyor. Saraydaki yahut konaklardaki, işte devlet ricali önünde yapılan kahve sunum törenleri başka, tekkelerdeki kahve sunum törenleri başka, yahut evlerimizdeki kahve sunum törenleri yine başka. Ben birkaç cümleyle bunlardan bahsederek sözlerime son vermek istiyorum. Kahvenin ilk önce tüketildiği mekanlar tekkeler. Ve tabii başta zindelik vermesi, uzun süren gece ayinlerinde uyanıklık sağlaması gibi sebeplerle tercih ediliyor. Fakat daha sonra kahveyle dervişler aralarında mistik bir bağ kuruyorlar. Ona mistik bir değer yüklüyorlar. Kahvenin kavrulurken geçirdiği değişim, kavrularak bir anlamda ham kahve çekirdeğinin olgunlaşması, ham bir insanın aşk ateşiyle belki yanarak olgunlaşmasına benzetiliyor. Yine kahvenin kavrulurken çıkarttığı o hoş koku aynı şekilde düşünülüyor. Ve bir mistik değer kazanıyor kahve. Tekkelerde tüketilirken bu töreni öncelikle Fatiha'yla ve 4 Yasin'le başlanıyor. Fatiha ve 4 Yasin'in akabinde 116 kez Ya Kavi zikri ile birlikte kahveler içiliyor. Bu zikrin çekilmesinin sebebi de Kavi kelimesiyle, ki Allah'ın sıfatlarındandır, kahve kelimesinin evcet hesabında ikisinde 116'ya denk gelmesi. Tabi bu da kahveye kutsallık izafe edilmesinin nedenlerinden birisi. Tabi en sonunda gene Fatiha okunarak bu tören son buluyor.
Programımızın sonunda kültür sanat etkinliklerine dair bir duyuru yer alıyor. Bu, tarihe ve edebiyata ilgi duyanları yakından ilgilendiren bir sempozyum duyurusu. Türkiye Yazarlar Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı, 2. Milletler Arası Tarihi Roman ve Romanda Tarih Sempozyumu düzenliyor. 7 Kasım 2013 Perşembe günü Dolmabahçe Sarayı'nda başlayacak olan sempozyum 3 gün sürecek. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda roman yazarı, editör ve eleştirmenin davet edildiği sempozyum, saat 10'da Tarihi Tablolar sergisinin açılışı ile başlayacak. Sempozyumda ayrıca tarihi filmlerle ilgili gösteriler düzenlenecek. Tarihi film senaristleri ve film yapımcılarının da katıldığı atölye çalışmaları yapılacak. 7-8-9 Kasım günlerinde yapılacak faaliyet sırasında Mehter Müziği ve Sanat Müziği konserleri de icra edilecek. Tarihi romanları ihtiva eden kitap sergisi açılacak. Şehir ve insandan bu haftalık da bu kadar. Haftaya yeni bir programda tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.
Erkam Radyo'da Serdar Sorgun'la Şehir ve İnsan programını dinlediniz.